Ayrım 34.
Orhan Bey birden o kadar sevindi ki, böyle sıralarda adeti olduğu üzere bir savaş narası koyuvererek atını bozkıra doğru sürmemek için kendini zor tuttu. Çok yaşayın, hay Allah, sağ olun. Hey koca tanrı, hey! Hiç gerekli değilken atının dizginini hızla çekti. Hayvan irkilince dizi kızın dizine çarptı. Lotus acı duymuş gibi nazlı inleyince ne yapacağını şaşırdı. Acıdı mı? Bağışlayın. Şaşkınlıkla iki kez elini önce göğsüne, sonra çenesinden alnına götürerek derin bir saygıyla selam verdi. Vah vah, çok mu acıdı? Lotus fıkır fıkır güldü. Yok bir şey, göründüğüm kadar güçsüz değilimdir ben. Bakmayın etsiz olduğuma. Türkmenler de tombul kızlar makbulmuş. İster mi bakalım benim gibi sıskayı ananız gelinliği? Orhan Bey bir an gözlerini kırpıştırarak baktı. Gördüğü güzellikle başı dönmüş gibi gözlerini kırpıştırdı. Sonra her istediğini yapmaya alışık soylu delikanlıların güveniyle karşılık verdi. Türkmen'de karılar karışmaz erkek işine Lotus Hanım. Biz canımızın çektiğini alırız. Ne demek canınızın çektiği? Yüreğimizin sevdiği demek. Ne oldu ki Orhan Bey kıza selam verdi iki kez? Hangi kıza? Mavro şaşkınlıktan kurtulmaya çalışıyordu. Yol boyu Kerim hangi konuyu açtıysa lafa koşulmamıştı. Orhan Bey ile Lotus Hanım'a bakıp Keşiş Benito'nun mağarası ağzını ileride kapkara görünce büyük bir tehlike varmış gibi atının dizginini çekti, sesini alçaltarak karma karışık sordu. Söğüt'ün yaylaya çıkacağını nasıl haber aldılar bu herifler saati saatine? Saati saatine mi? Hangi herifler? Pusu kuranlar. Öyle ya, her yılki göç günü olsa önceden bilmekteler dersin. Akşamüstü çıktı, göçtür göç tellalları. Gece hazırlandı Söğüt, sabah erken yürüdü. Demek akşamdan bir haber uçuran olmuş hain düşmanı. Deme. Dedim ki ne güzel. Akşamdan düşmana haber uçurulmasa yedi ülkenin rezili toplanıp yolumuzu nasıl kesebilir? Eskişehir'in Karacahisar'ın akılsız adamı, Çudaroğlu'nun çetesi, Frank içinden gelmiş yeri yurdu belirsiz kanlılarımız. Gerçek. Kimdir içimizdeki bu düşman Martoloz? Aman iki gözüm Mavro kardeş. Tamam. İşte bu aranacak. Ardına düşeceğimiz sıradır. Osman Bey düşünmemiş midir senin aklına geleni? Düşünmüştür, bizim bilmediklerimizi de bilmektedir. Öyleyse bey kısmının düzeni başka olur. Beylikte tavşanı arabayla avlamak vardır derdi benim rahmetli babam. Mağaranın kara ağzına bir zaman çekinerek baktı. Bana kalırsa gözlerini hemen yere indirdi, duraklayarak konuştu. Kötülüğün başı, rahmetli babam derdi ki her bulaşık işte karı parmağı arayacaksın oğlum Mavro derdi. Karı parmağı göremezsen papaz parmağı arayacaksın derdi. Yutkundu. Nasıl etsek de arkadaş, şu Benito keşişinin inini birine yoklatsak. İki dilim gibi bilmekteyim ki rezilliğinizi buradadır. Kolay. Gelir yoklarız mağarada olmadığı sıra. Olmaz. Keşiş takım hiç tekin değildir Kerim kardeş. Mağara keşişi köy papazına benzemez. Bunlarda oyunlar vardır ki güç yetmez oyunlardır. Kapısız bacasız mağarayı neye güvenip bırakır gider bu herif? Kime bekletir? Kime? Büyülere, efsunlara. Tılsımlar serpelemiştir ki adamı eğip büken, gövdesini kör düğme döndüren bir tılsımlar. Ağzını yüzünü eğer ki salyanı tutamaz olursun. Dilini ağzında dolandırasın kalmaz ki bulduğun izi anlatabilesin. Rahmetli babam derdi ki bu mağara keşişleri cinle periyle iş görür korkunç heriflerdir derdi. Sakın bulaşma oğlum Mavro, bunu başka işe benzetme derdi. Hayır, okuması zorlu cin peri işinin bilgini bir derin hoca ele geçmeyince bu mağaranın ağzından bakılabilemez. En azından Kamagan derviş razı edilmedikçe ne yapsak boş. Kerim biraz düşündü, güvenle kestirip attı. Hele yüreksiz gavur eskisi, keşişten yıldın he mi? Benito gibisi yedi sülalesinden ermiş olsa gücü nedir? Meraklanma, ben girer bakarım. El verir ki sen gözcülük edebil. Aman arkadaş olmaz, hiç olmaz. Gözcülük mü? Gözcülük kolay, girmen olmaz senin. İşlerin gizlisini öğrenelim derken batağa batarız ki kaynar gideriz. Bırak batağı matağı. Gözcülüğe var mısın yok musun? Gözcülük mü? Dur ki bir... Kötü kara keşişin korkusundan gözcülükte yapamam demelisin ki. Dur yahu. Hayır. Rahmetli babamın gözcülük üstüne övdüğü yok. Gözcülük etmeyi ederim ya, senin mağaraya girmen olmaz. Bir başın hiç olmaz. Yanılmaktasın. Bu iş bildiğin işlerden değildir ve de gayetle korkunçludur. Meraklanma akılsız gavur. Biz de medresede okuduk az biraz. Keşiş dişi yırtamaz molla derisini. Zehirimizin birbirine panzehiri vardır. Ferah ol. Hakkından gelirim ben dua gücüyle keşiş tılsımının. Perisi cini dersen beni hiç çarpamaz. El verir ki sen gözcülük ederken korku şaşkın olup ıslığı çalacağın yerde solun kesilerek bizi kara keşişe tutturma acemi uğur hesabı. Sözün burasında mağaranın ağzındaki düzlüğe çıkmışlardı. Mavro ne olur diye bildi, ne olmaz. İki yutkundu, o kadar. Yarhisar'ın silahlı uşaklarından biri ileri geçip seslendi. Sayın peder, biraz bekledi. Aziz Benito pederimiz. Mağara yerin altına doğru gümbürdediği halde karşılık gelmiyordu. Sırayla Süt Ana, Lotus Hanım, Orhan Bey seslendiler. Yerin altı gittikçe derinleşerek inildiyordu. Kerim Mavro'nun yüzüne bakıp göz kırptı. Ne dersin Arslan Mavro? Sırasıdır. Aman olmaz. Mavro da betbeniz atmıştı. Dur aman. Neden oğlum? Süt Ana tesbihe çöker, uşaklar hayvanları rahatlamaya girişir. Orhan Bey ile Lotus Hanım'ı hiç sayma. Kimseye sezdirmeden girerim bu canavarın inine ben. Baktın domuz kara keşiş. Aman Kerimcan, aman domuz denmez. Peki darılma rezil keşiş. Aman kardeş, aman ki amanı bilir misin? Uzattın yüreksiz. Ben girmeye gireceğim. Dilersen gözde, dilersen yum gözünü. İstavroz çıkarmaya çök. Üstüme gelir de edepsizlenirse... Anladım, sen bu kara keşiş alçağını bana paralatacaksın. Aman ha, hiç el kalkabilemez keşiş kısmına. Kim demiş el? Ya neden sürüp gezdirmekteyiz yanımız sıra biz bu kılıcı? Atından atladı, ellerini beline koyarak birine muziplik yapacakmış gibi çevresini gözden geçirdi. Uşaklar Süt Ana'yı katırdan indirmeye uğraşıyorlardı. Orhan Bey ile Lotus sürüp gitmişler, bozkırın ucundaki batağın esintiyle sallanan sazlarına dalmışlardı. Metin adımlarla yürüdü. Kerim, aman Kerim dur eğlen diye yalvaran Mavro'ya aldırmadan mağaraya girdi. Dışarının güneşinden sonra içerisi hem eni konu soğuk hem de yıldızsız gece gibi karanlıktı. Neye sövdüğünü kendisi de pek bilemeden dişlerinin arasından küfrederek yerin altına doğru inip giden karanlığa göz alıştırmaya çalıştı. Sonra çevresine baktı. Duvarın yarığına demir saplı bir meşale sokulmuştu. Kemerine asılı keseden çakmak demirini, taşı, kavu hiç telaşsız çıkardı. Keşişin tekin olmadığını hiç inanamıyor, bu sebeple hiç korkmuyordu. Medreseli olmanın verdiği korkmazlıktı bu. Ocağın yanına yığılmış kuru otlardan bir tutam aldı, yaktığı kavu üstüne koyup üfleyerek tutuşturdu. Nefte bulanmış meşaleyi kolayca ateşledi. Ürküntü şurada kalsın düpedüz keyiflenmişti. Yallah bismillah, hadi hayırlısı diye avucuna tüksürüp ışığı sol eline geçirerek karanlığa doğru yürüdü. Arada bir durup çevresine, yukarıya bakıyordu. Yıllardır ortada yakılan ateşten kayalar kapkara kurum bağlamıştı. İs kokuyordu. Bastığı yer gıcır gıcır kumdu. Hiç rutubet yok gibiydi. 20 adım kadar gidince kayalar birden alçaldı. Kerim ilk defa yüreğinde ürperti duyarak durakladı. Sonra pala bıçağının sapına sıkıca yapışıp eğildi. 7 adım 2 büklüm gitti. Taşlar yükselince doğruldu. Artık bastığı yer taş olduğundan her adımda mağara güm güm ötüyordu. Bu gümbürtüde Mavro'nun ıslığını duyamayacağını düşünerek ürküp durdu, soluklarını keserek geldiği yönü dinledi. Pervazı ıslıklanan rüzgar sesine benzer bir şey duyuluyordu. Yüreği sıkılmaya başlamıştı. Yürüdü. 5-10 adım sonra mağaranın bitimine dayanınca çok şaştı. Taşları yoklayarak gizli bir geçit aradı. Yoktu. Yatağı matağı kaba kacağı da rastlamamıştı. Hafif bir esinti meşalenin alevini savuruyor, rüzgarın ıslığı duyuluyordu. Geri döndü. Alçak geçidin ağzında sağ yanda ot yığınını görünce durdu. Meşalenin demir sapını bir kaya yarığına sokup ot yığınına yaklaştı. Otlar kuruydu ama tazeydi. Gölgesinin karaltısında belli belirsiz bir aydınlık fark etti. Işık da kayboluyor, gölgesi vurunca ot yığınının üstünden hafiften ışıldıyordu. Yandan sokulup yığının üstünden bir kucak ot alınca yarığı gördü. Kalıplı bir adamın kolay girip çıkacağı kadar genişti ama alçak olduğundan eğilmek gerekti. İçeride biri olabilirmiş gibi duvara sürünerek başını uzattı. Burası büyüyecek bir odaydı. Epey yüksekteki birkaç yarıktan hem ışık hem hava alıyordu. Girdi, elini beline koyarak dört yana bakındı. Evet, Benito Keşiş'in barınağı burasıydı. Yattığı yer kalın kalaslardan yapılmıştı. Yerden iki karış yüksekti. Dört yanı bir karış yükseltilmiş, içine kuru ot doldurulmuş, üstüne kabaca dikilmiş kurt postları çekilmişti. Köşede bir ocak vardı. Iskarası üstünde küçük bir kazan iriliğinde bir bakır tencere duruyordu. Giriş yerinin sol yanında asılı elbiseleri görünce Kerim bir an dikkat kesildi. Bunlar tepeden tırnağa çamura batmış Rum köylüsü giyimleriydi. Yatağın ayak ucuna atılmış kara yünden örme başlık kara keşiş Benito'nun yıllardır kimliği bilinmeyen kara kılavuz olduğunda hiç şüphe bırakmıyordu. Giyimlerde batığın çamuru daha yamyaştı. Göçü saati saatine kimin düşmana haber verdiği belliydi. Hemen çıkıp gitmezse başına bir şeylerin geleceği, böylece de öğrendiklerini Osman Bey'e ulaştırıp kötülüğün önünü alamayacağı duygusuna kapıldı. Tam çıkacakken yatağın ötesindeki sandıkları gördü. Bir an duraladı. Sonra koşup önlerine çömeldi. Birinde çeşitli savaşçı giyimleri, silahlar, çevre tekfurlarına, Türkmenlere, çeşitli Moğol birliklerine ait işaretli oklar vardı. Öteki kitap doluydu. Önce papaz kitabıdır diye bakmayacaktı. Mollalığı ağır bastı. En üsttekini açınca şaşırdı. Kitapların çoğu Arapça, birkaçı da Türkçeydi. Bir yıl önce vurulan İstanbul-Tebriz kervanını bu soygunda çok değerli kitapların kaybolduğunu hatırladı. Keşişin eşkıya yatağı ya da ortağı olduğu anlaşılıyordu. Yahşi İmam İstanbul Kayseri'nden Tebriz'e armağan giderken eşkıyaya kaptırılan bu kitapların 10 tane olduğunu, dünyada eşleri bulunmadığından Frank tüccarlarının eline geçerse gavur içine götürüleceğini söylemişti. Bir yandan ne yapması gerektiğini düşünürken bir yandan kitapları sayıyordu. Evet, kitaplar 10 taneydi. Altlarındakini görünce şaşkınlığı büsbütün arttı. Kitapların altı silme Ortodoks ikonlarıyla doluydu. Çoğu inci, elmas kakmalı altın yaprakla yapılmış hazine değerinde antikalardı. 3 yıl önce Çudaroğlu çetesinin soyduğu sanılan 2 kiliseden kaldırılmış resimler olsa gerekti. Kerim daha fazla duramadı. Kitapları mümkün mertebe kurcalandığı bilinmeyecek gibi yerlerine koyup kalktığı odadan çıktı. Az kalsın ışığı alıp savuşacaktı. Yarığı kapatan otları eski haline getirmezse kara keşişin buraya birinin girdiğini bileceği aklına geldi. Otları kucakladı, kümeleyerek deliği kapatmaya çalışırken, aynı zamanda hem sol ayağının altından kaya delinmiş hem de tepesine mağara yıkılmış gibi yanüstü çöktü. Korkunç bir acı yüreğini kavramış, bütün gövdesini ateşe düşmüş gibi sarmıştı. Doğrulmak için zorlatıp gücünün yetmeyeceğini anlayınca mağaraya girdi gireli ilk defa gerçekten dehşete kapıldı. "Yetiş Mavru, aman koca tanrı!" diye hırıldayarak gözlerini yumdu. Bu dehşet hiç inanmadığı tılsımlı bir şeye tutulduğu şüphesinden geliyordu. Faydasızlığını %100 bildiği halde elini baldırına götürdü. Bir an soluklarını keserek şaşkın durdu. Tılsıma değil, demircilerin yaptığı kurt kapanına yakalandığını anlayınca birden umutlanıp davrandı. Acı gözlerini karartıp başını döndürünce biraz soluklandı. Kurtulması gerekti, mümkündü de. Bir an var gücüyle bağırıp dışarıdakilerden imdat istemeyi düşündü. Sonra kendi gücünü bir kez denemeden buna uygun bulmadı. Önce elleriyle uğraştı. Kapağın gerçekten imansızdı. Dişleri sivri keskin, sustası 2 parmak kalınlığında has çelikti. Zorlayıp kalktı. Sağ ayağını basarak yayı indirmeye çalıştı. Biraz indirince ellerinin acı gücünü de katıp bacağını kurtardı. Kemiğin tuz ufak olmasını çizmesiyle kalın yün çorapları önlemişti. Acı eskisi gibi sürüyordu. Yere çöktü. Ayak parmaklarını oynatmaya çalıştı. Oynayıp oynamadıklarını anlayamadı ama o sıra pek aldırmadı. Kurtulduğuna seviniyor, gerisi kolay, gerisi kolay diye inliyordu. Kapanı kurması, otları da eski haline getirmesi gerekti. Kurtulma sevinciyle güç yetiririm sanıp kalkmaya davrandı. Sol ayağına basamadığını anlayınca ne yapacağını şaşırdı. Rüzgar odanın kaya yarıklarında ıslıklanıyor, her geçen saniye Kerim'e yıl kadar uzun geliyordu. Birden ölüm korkusunu açık seçik duydu. Dev gibi kara keşiş birini burada tutarsa hiç duraklamaz öldürürdü. Bu korkuyla otu motu, kapanı mapanı yüzüstü bıraktı. Meşaleye doğru atılmak istedi. Sol bacağı diz kapağından kesilmiş gibi yere çöktü. Hırıl hırıl soluyor, bir faydası olabilirmiş gibi dua etmek istediği halde aklına eşhedüden sonrası gelmiyordu. Elleriyle dizleri üstüne sürünerek gitti, duvara dayanarak zorla kalkıp meşaleyi soktuğu yarıktan aldı. Başı dönüyor, her kımıldanışta baldırının acısı yüreğine saplanıyordu. Duvara tutunarak tek ayağı üstünde yürümeyi denedi. Beceremeyince umutsuz bakışlarla dayanacak bir sopa aradı. Bir an kılıcına dayanmayı denedi. Kınına rağmen kılıcın çeliği sopanın yerini tutamayacak kadar inceydi. Belindeki 2 arşın ahi palasını hatırladı. Palanın namlusunu kaplan çavuş dövmüş, adeti olduğu üzere başkalarının yaptığından kalın tutmuştu. Sol ayağını sürükleyerek mağaranın ağzına yetiştiği zaman gücünün de sonuna gelmişti. Meşaleyi nasıl söndürüp yerine koyduğunu sonraları kendisini o kadar zorladığı halde hatırlayamamıştı. Bereket versin, Mavro geciktiği için telaşla döneliyordu. Koşup kolunu tuttu. Ne oldu? Ne oldu Kerim? Kerim yere çöküvermişti. İnledi. Çek benim atı. Çabuk. Sesle yar hisarlıları. Atsınlar beni hayvana. Söğüte yetişmeye bakalım. Heyvah! Ecinliğe mi uğradın Kerim kardeş? Bırak ecinliği mecinliği. Orhan'la Lotus ne var diye yaklaştılar. Kerim gülmeye çalıştı. Yok bir şey Orhan Bey. Ayağım burkuldu bilekten. Sızısı yüreğime vurmakta. Mavro beni götürsün iznin olursa. Hay hay, deli baltı ustasıdır. Sarsın bir şeyin kalmaz. 3 Kaplan Çavuş'un Konya'ya ulak gidişinden bu yana tam 15 gün geçmiş, kaç konaklık yol olduğu bilinmiyormuş gibi son 3 gündür Aslı Hanım'ın merakı arttıkça artmıştı. Sabah akşam Kerim'in yatağı başına dikiliyor, konakları yeniden yeni hesaplattırıyordu. Bu hesaplatmayı Bacı Bey'in evde bulunmadığı sıralarda rastlatmasında, nişanlısıyla yalnız kalmak istediği kadar yolların tehlikesi üstüne yeniden yeniye duyduklarının etkisi de vardı. Avluyu başörtüsünün uçlarını uçurarak geçti. Kapıda bir an durup Bacı Bey'in olmadığını bildiği halde soluk soluğa seslendi. ''Bacı Bey, huu, Bacı Bey ana!'' Biraz bekledi. Çok gizli bir iş yapıyormuş gibi iki yanına bakıp girdi. Güneş çoktan batmıştı. Ev altı karanlıktı. Merdiveni tehlike varmış gibi tedirgin çıktı. Kerim'in yattığı odadan ışık geliyordu. Kapı aralığından gözetledi. ''Kimsin? Aslıhan?'' Aslıhan gülüverdi. ''Kız, sen misin alçak?'' ''Yok mu Bacı Bey anam? Hele şuna, Bacı Bey anammış. Neredesin sabahtan beri? Haber saldım, neredesin? Ne olmuş? Sağlamakta dedi demincek deli balta. Kalkar mısın birkaç güne kalmaz? Deli balta. Yine lafını et ki adamdan sayılsın. Sağlamış da neden kan aldı peki? Yalandan içini çektim. Hiç umudum yok Aslıhan, bacaktan hayır kalmadı. Topal herife var mıyım dersen başının çaresine bak. Höst, küserim demedin mi? Önce korkuyla sonra acıyarak baktı. Yalan, sağladı çoktan. Sağalmasa Bartın göğe çıkmaktaydı ilk günler. Sağalma yok, sülük vuracakmış deli balta. Gerekirse kan alacakmış neşteri çalıp. Ayağını yorgandan çıkardı. Küçük damarlardan birkaçı koptuğundan derinin altına kan toplanmış, adam akıllı morarmıştı. İlk günün acıları gerçekten korkunçtu. Yeni yüzülmüş hayvan derisine sararak biraz önünü alabilmişlerdi. Ezilmiş kaslar yüzünden parmaklarını oynattıkça hala acı duyuyordu. Aslıhan'ın dalgınlığından yararlanarak koluna yapışıp çekti. Kız kurtulmak için debelenince ''Uy bacak, dur kız bacak gitti'' diye bağırıp aldattı. Önce yanaklarından sonra ağzından öptü. ''Bırak, bırak biri geldi. Vallahi Bacı Bey anam geldi, vay başıma. Dur kız, dur dedim imansız. Bunun dermanı bu. Şuncacık acısan debelenir misin?'' ''Dermanıymış. Şart olsun. Neden taze deri sardı deli balta?'' ''Dermanı körpe deri bunun çünkü. Bir yandan deri sarılacak, bir yandan sevdiği. Bırak kolumu, bırak dedim. Nah biri geldi, Bacı Bey anam. Bırak, oh Kerimcan. Bileğini yavaşça kurtardı. Nerede kaldı babam? Tutturma. Yollar korkuluymuş çok. Birine sordum. Ulak kısmı tez gider tez gelir. Bunca zamana kalmayacaktı kaplan çavuş dedi. Halt etmiş. Gelesi olmadım oh Kerim. Kaç konak kaldıydı senin hesapça? Kız anlattık ya. Aklım başımda mı benim? Durdurak yok, uykum uyku. Sabaha kadar okumaktayım. Bugün 15. gün. Nah akşam indi, yerler mühürlendi. Hani nerede? Konakları say bakalım. Unuttuğun var mı arada? Kerim iştahla yalanıp gözlerini kıstı. Sayması kolay. Şartını yapalım. Şartı neymiş? Bir öpücük. Hele utanmaz. Kaçıncı bir öpücük bu? Aklım kesti. Türk edeceksin beni Söğüt'ün karılarına sen. Fazladan Bacı Bey anamın kırbacına yatıracaksın. Neden kız? Alırım üstüme suçu. Basılırsak var mı buna bir diyeceksin? Ne olmuş yemine? Apansız tuttum, zorla bastırdım fukarayı derim. Nasıl tutar da bastırabilirmiş ayağı sakat herif yattığı yerde? Tüh yüz kere yüzüne senin gibi Rum bacısının demezler mi? Bacı Bey anam önce gülerse de sonra döver beni. Sen bilirsin, günah gitti benden. Öpücük gelmeyince konaklar sayılı bilemez. Etme oh Kerim, bana günah değil mi? Hiç mi acıman yok yavur? Ya senin? Ayağımız sakatlanıp, alnımıza topallık yazılıp, bunca inileyip bağırtısı Söğüt tepelerini gümbürdetip, bahtı kara Kerim'e ya senin imansızlıkların? Aslıhan kurnaz kurnaz gülümseyerek kapıya baktı, bir adım yaklaştı. Bir kezcik ama, tadını da kesmedin mi basarım ayağını, böğürtürüm geçenki gibi. Hele şuna, yalanımı ne zaman tuttun Çengi? Erkek sözüdür bu, bir dedik mi bir, iki dedik mi salt iki. Aslıhan yaklaşırken ürkek ceylan gibi durdu. Yanaktan ama, yanaktan, biricik. Halt ettin ki tadını kaçırdın. Yanak da neymiş? Olacaksa ağız tadıyla olmalı. Şart olsun kuşkulandım. Vah benim kara bahtım. Nedenmiş? Şundan ki kendini öptürmeyen karının yakınlığı yok demektir. Hadi oradan. Ve de yakınlık soğudu demektir kitabın kavlince. Soğumanın birinci belirtisi yakınlık vermez ağız tadıyla soğumuş avrat der Leyla Mecnun Kerem Aslı kitabı. Yoktur böyle utanmazlık Kerem kitabında. Kitabın Kerem'i senin gibi koca tanrıdan korkmaz değil ermiş evliya. Vay bizim ermişliğimize ne olmuş? Eli ermez, gücü yetmez, topal herif. Kaçsa kurtulamaz, kovsa tutamaz. Bel bel bakar yattığı yerden. Gücü yeterse yalvarmaya yeter ya, acıması olan kız hani. Boşuna, hiç acımam. Günahmış oh Kerim, nikahı kıyılmayınca kendini eli oğlunu öptüren karının yatacak yeri yokmuş öte dünyada. Hadi oh Kerim, kaplan çavuş kaçıncı konaktadır şimdicik? Babasını seven kız uzatır mı bunu bu kadar? Ulan karı milleti, tüh yüzünüze dinsiz imansızlar. Biz yatakta inilemekteyiz aman Allah diyerek, fukara kaynatan kaplan çavuş gecenin bir vakti at sırtında, kurtla kuşla batakla yokuşla boğuşmakta, hayın düşmana çattıysa kılıçlaşmakta ki can pazarında debelenmekte. Vay başıma, deme oh Kerim. Evet, düşünü gördüm, gerçeği budur. Gerçeği buysa pahasını peşincek vereceksin ki molla duasına çökeceğiz. Allah'ın izniyle yelin esintisini, selin köpüğünü arka çıkaracağız. Yazık, yazık ki ne kadar. Aslıhan amansız kalmış gibi yaklaştı, eğildi. Kerim güçlü kollarıyla sarılınca kendini bıraktı. Kendini çekmek, kabaran iştahını bastırmak istediği halde sertleşen göğüslerini oğlanın sıcaklığını iyice bastırıyor. Böyle sıralarda Söğüt'ün en utanmaz karısı Cinli Nefise'nin Dede Korkut masalından ballandırarak anlattığı yeri hatırlıyordu. Oğlan kızı alıcı kuş gibi kaptı, kaldırıp yatağa vurdu. Koca Tanrı yarattı demeyip yolup soyup bastırdı. Önceleri nazlanıp istemeze vurup kaçınan kız, giderek oğlanın tadını alıp kızıp azıp bunca yılın ergen açlığı kabarıp doyması kalmayıp koşuldu.